Bugün elimizdeki kaynaklar bizi nörobilimin gerçekten heyecan verici bir köşesine taşıyor. Konumuz Nature dergisinde yayımlanan karar alma sürecine dair bugüne kadar yapılmış en kapsamlı beyin haritası. Yani dev bir çalışmadan bahsediyoruz.
Evet. Çok büyük bir işbirliği aslında.
Tam 7 yıl sürmüş, 22 farklı laboratuvar, 139 fare, muazzam bir çaba.
Kesinlikle.
Amacımız da bu çalışmanın sizin için ne anlama geldiğini, beynimiz hakkındaki düşüncelerimizi belki de nasıl değiştirdiğini anlamak. Gelin bu detaylara bir bakalım beraber.
Tabii. Bu sadece sonuçlarıyla değil, yapılış şekliyle de bence çığır açan bir araştırma. Temel hedef şuydu. Fareler basit bir karar verirken, hani beyinlerinde tam olarak ne oluyor?
Evet.
Yani sinirsel aktiviteyi bütüncül bir şekilde tüm katmanlarıyla anlamak. Önceden hep böyle parça parça bakıyorduk.
Farklı bölgelere odaklanılıyordu genelde.
Aynen. Şimdi ise resmin tamamını görmeye çok daha yakınız diyebilirim.
Ve o resmin tamamı, yani benim anladığım kadarıyla, gerçekten şaşırtıcı. Eskiden hep şey düşünülürdü, değil mi? Karar verirken beynin belirli bölgeleri, işte belki ön loblar falan
Evet, genellikle öyleydi.
aktifleşir sanılırdı. Ama bu çalışma diyor ki yok, hiç öyle değil. Karar anında beynin neredeyse tamamı, yani %95'e yakın bir kısmı faaliyete geçiyor.
%95, evet, bu çok yüksek bir oran.
İnanılmaz, bu 279 farklı beyin bölgesinde 600 binden fazla nöronun aynı anda konuştuğu anlamına geliyor. İşte burası işi gerçekten ilginç kılıyor bence.
Kesinlikle. Yani bu %95 oranı sadece "Aa, ne kadar çok bölge aktifmiş" demek değil.
Değil mi? Daha derin bir anlamı var.
Tabii, asıl anlamı şu: karar verme, beynin farklı uzmanlık alanları arasında inanılmaz derecede karmaşık bir koordinasyon ve işbirliği gerektiriyor. Sanki dev bir orkestra gibi.
Güzel benzetme.
Evet. Ve bu ölçekte bir veri setini toplamak, yani daha önce teknik olarak pek mümkün değildi. Bunu başarmamızı sağlayan kilit teknoloji de NeuroPixels dediğimiz problar oldu.
NeuroPixels. Evet, ondan bahsetmek lazım. Bu teknoloji neden bu kadar önemli? Ne yapıyor tam olarak?
Şöyle düşünün, daha önceki teknolojilerle belki hani birkaç düzine, hadi bilemediniz, yüzlerce nöronu aynı anda dinleyebiliyorduk.
Sınırlıydı yani.
Çok sınırlıydı. NeuroPixels ise binlerce, hatta on binlerce nöronu aynı anda ve çok yüksek bir hassasiyetle kaydetmemizi sağlıyor. Bu şey gibi, beyin aktivitesinin anlık, çok detaylı bir fotoğrafını çekmek gibi.
Vay canına.
Daha önce hiç sahip olmadığımız bir çözünürlük ve genişlikte veri demek bu. Bu teknoloji olmasa bu kadar çok bölgenin aynı anda aktif olduğunu görmemiz imkansız olurdu.
Anladım, anladım. Teknoloji kapıyı aralamış. Peki bu devasa veri seti bize başka neler öğretti? Mesela farelerin kararları sadece o an gördükleri bir ışık gibi anlık duyusal girdilere mi bağlıydı, yoksa işin içinde daha fazlası mı var?
İşte çalışmanın bir diğer bence çok önemli bulgusu da burada ortaya çıkıyor. Deneyler gösteriyor ki fareler kararlarını verirken sadece o anki görsel uyaranı değil,
Evet.
aynı zamanda daha önceki denemelerden öğrendikleri bilgileri, yani bir tür ön beklenti ya da ön bilgi dediğimiz şeyi de kullanıyorlar. Net bir şekilde hem de.
Yani daha önce böyle olunca ne olmuştu gibi bir şeyi hesaba katıyorlar.
Aynen öyle. Geçmiş tecrübe devreye giriyor. Burada büyüleyici olan şey de bu. Hani soyut gibi görünen beklentilerimiz, geçmiş tecrübelerimiz,
Evet.
bunların anlık kararlarımızı şekillendiren somut sinirsel aktivite kalıplarıyla nasıl bağlantılı olduğunu görmek. Bu çok çarpıcı.
Yani aslında kararlarımız o anki durumdan çok daha fazlasıyla ilgili. Geçmişimiz, öğrendiklerimiz, beklentilerimiz hepsi bir potada eriyor gibi. Bu sizin için de geçerli tabii, dinleyenler için de. Günlük basit kararları bir düşünün. Aslında ne kadar çok faktörün devrede olduğunu bu çalışma bize bir nevi kanıtlamış oluyor.
Peki bu bulguların bilim dünyası için daha geniş anlamı ne? Yani sadece beyin hakkında yeni bir şey öğrendik mi diyoruz?
Ondan öteye gidiyor bence. Yani bu çalışma sadece ne bulduğuyla değil, nasıl yapıldığıyla da bir mesaj veriyor aslında. Bilim yapma biçimimizde bir dönüşüme işaret ediyor diyebiliriz.
Nasıl yani?
Araştırmanın liderlerinden biri durumu şeye benzetiyor. astronomideki Sloan Dijital Gökyüzü araştırmasına.
Aa evet, biliyorum onu. Büyük bir projeydi.
Aynen. Orada da yüzlerce gökbilimci bir araya gelip tek başlarına asla başaramayacakları bir iş için güçlerini birleştirdiler. Evrenin muazzam detaylı bir haritasını çıkardılar.
Hı hı.
İşte bu beyin araştırması da benzer şekilde Uluslararası Beyin Laboratuvarı, yani IBL çatısı altında yapıldı. Farklı ülkelerden, farklı uzmanlıklardan onlarca ekip birlikte çalıştı.
Anladım. İşbirliğinin gücü yani.
Kesinlikle. Bu şunu gösteriyor. Büyük bilimsel soruları çözmek için artık büyük ölçekli işbirlikleri ve veri paylaşımı şart. Bilimin geleceği biraz da bu kolektif çabalarda yatıyor gibi görünüyor.
O halde şöyle bir toparlayalım mı? Karar verme dediğimiz şey, beynimizin sadece küçük bir köşesinde olup biten basit bir işlem değilmiş.
Değilmiş, evet.
Neredeyse tüm beynin katıldığı, geçmiş deneyimlerimizin ve beklentilerimizin kritik rol oynadığı, inanılmaz derecede karmaşık ve bütünleşik bir süreçmiş.
Çok doğru.
Ve bu bilgiye ulaşmamızı sağlayan şey de hem NeuroPixels gibi ileri teknolojiler hem de bilimin geleceğini şekillendirecek türden büyük ölçekli uluslararası işbirlikleri olmuş.
Aynen öyle. Ve bu durum akla şu soruyu getiriyor ister istemez. Beynin bu kadar detaylı bir aktivite haritasına sahip olmak, tamam karar vermeyi anladık diyelim ama bunun ötesinde bize başka hangi kapıları açabilir?
Evet, başka ne işe yarayabilir bu?
Şunu düşünün, bu haritalama tekniği ve elde edilen bu zengin veri seti, acaba öğrenme süreçlerini, hafızanın nasıl çalıştığını daha iyi anlamamızı sağlar mı? Veya işte Parkinson, Alzheimer gibi nörolojik ya da belki psikiyatrik rahatsızlıkların altında yatan mekanizmaları çözmemizde nasıl yeni ufuklar açabilir?
Bu detaylı harita, beynin henüz çözemediğimiz başka hangi sırlarını açığa çıkarmanıza yardımcı olabilir sizce? Bu da üzerinde düşünmeye değer bir soru.